yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Mehmet Aslan.
Azerbaycan milli şairi Mehmet Aslan'la İstanbul'da. En dehşetlisi bedbahtlığı adet edinmek.
Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Türkiye'ye geliş vesileniz neydi?
Efendim, ben 1983'ten beri her yıl, belki de her gün buralara gelmek, gurbet eli görmek, doğmalarımı görmek için çırpınırım. Ama benim gibi bir adam 100 yıl çalışsa, orada alacağı paraları biriktirse, 100 yılda değil 1000 yılda buraya gelemez. Ancak bereket ki her yıl bir vasıta çıkar. 2 yıldırsa Hazreti Peygamber'in nurundan, nefesinden, ona olan isteğin mükafatı olarak gelebilmekteyim. Aslında bu da sevginin bir mükafatıdır. Sevmek içinse çok güzel tanımak gerekir. Güzel tanımayınca eline kalemi alamazsın. Yani demek istiyorum ki 5-6 yıl önce beni ne kadar mecbur etseydiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yönünde bir şiir yazamazdım. Bir peygamberim var diye onu yazmak olmaz ki. Onu her yönüyle tanımak gerekir. Sonra öyle geldi ki televizyonda peygamberin şeklini, şemalini, başının tüyünden ta ayağının tabanına, tırnağına kadar o güzellik silsilesini dile getiren bir sohbet eyledim. Bunların hepsini sizlerden aldığım kitaplardan öğrendim. O tanışıklıktan, o sevgi ortaya çıktı. Toprağa ekersen bir şeyler olur. Sevginin de bir çekirdeği var. Sevginin de yeşeren bir yeri var ki o yeşerebilsin. Öyle sadece seviyorum demek değil. Geçen yıl ben bir şiir yazdım ve gönderdim. Ben orada Allah'ın vasfıyla peygamberin vasfını birbirine karıştırmış olmaktan korkuyordum. O şiire mükafat beklemiyor, git sen işini gör, bunu sen başaramazsın diyeceklerinden korkuyordum. Ama o korkudan, Allah korkusundan, peygamber korkusundan iyi şeyler ortaya çıkıyor. Beni kınamayan, o korku olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sonunda da öğrendim ki tek bir noktaya itirazları olmadı. Ondan aldığım memnunluğu hiçbir vakit almamışam. O benim için hiç unutulmaz bir şey. Bu yıl yazdığım La İlahe İllallah şiirinde de ilgi gördüm. Bunun hepsi bir sevgiden ve o sevgi etrafında çalışmaktan doğuyor. Ben Ankara'ya kutlu doğum haftası için geldim. Açılış törenine katıldım. Bana orada büyük hürmet gösterdiler ama benim özümde, kalbimde bir kırıklığım var. Ben bununla kutlu doğum haftasına ikinci defa iştirak ediyorum. Evvelleri peygamberimize daha layık bir havada, daha muhteşem bir havada geçirmek istiyorlar ve başarıyorlardı. Muhteşem olma hevesi biraz sönmüş sanki. Geçen yıl bundan çok çok hararetliydi. Geçen yıl dünyanın birçok yerinden alimler İslami düşünce mevzusunda muhtelif konuları da dile getirmişlerdi. Belki şimdi imkanları yoktu. Bir de dinle siyaseti birbirine karıştırmıştık. Geçen yıl Tansu Çiller gelmişti. Benim plaketimi de o vermişti ama biliyor musunuz ne oldu? Tansu Çiller gidince salonun yarısı boşaldı. Devlet erkanı ve bazıları gitti. Bu yılda Tansu Çiller ve Demirel'in yerine Hikmet Çetin geldi. Adam geldi oturdu, bizimle tanışmadı bile. Ama o gidince salonun yarısı boşaldı gitti. Sanki bir balona birisi iğne soktu, balon patladı. Yani peygamber sevgisi böyle olmaz. Benim ömrüm ibretli hadiseler içinde geçti. Şimdi 57 yaşındayım. Bu 57 seneyi Rusya'da yaşadım. Siz bile Rusya diyordunuz. Azerbaycan demiyordunuz ve hakkınız da vardı. Çünkü Azerbaycan Rusya'nın bir eyaletiydi. Aklım erdiği senelerde yılbaşı, yortu, sizin Noel bayramları dediğiniz bayramların nasıl kutlandığını biliyorum. bir hafta boyunca Hazreti İsa'nın doğumu şanına layık olarak kutlanırdı. Toplantılar yapılır, çok güzel kutlanırdı. Herhalde insanlar peygamberlerini böyle sevmeliydi. Biz de, hele bugünün Türkiye'si de, onlara karşılık yeni yılı çok iyi kutluyoruz. Gelin vicdanıyla söyleyelim. Türkiye Noel Bayramı'nda, Ocak'ta kimin peygamberinin doğum gününü kutluyor? Hristiyanların. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününde ise Kocatepe'de bir resmi tören yapılır, televizyon evvelki gibi erotik filmler gösterir, kan dökmekten, baş kesmekten vazgeçilmez, hiç değilse bir hafta peygamber sünnetine uygun bir televizyon, bir radyo, bir matbuat uygulansa. Bizim peygamberimizin doğumu belli, yeri yurdu belli, getirdiği kitabın her kelimesi getirildiği şekilde kalan bu peygambere hürmet etmek daha düzgün olmaz mı? O peygamberin hakkı değil mi? Bu defa yüreğimi tuta tuta giderim. Hazreti Muhammed'in doğum günü 6 yıldır kutlanmaktadır. Ama alevleri iyice yükselmiş bir tonkanın, yani alevleri göğe yükselen büyük bir ocağın üstüne her yıl büyük bir kazan su döküyorlar ki onun ışığı çok gitmesin. Yine ben gözlüyorum ki Kocatepe'de o güzel Allah evinde her yıl Türkiye'nin ünlü kişilerinin hepsi, şairi de, yazarı da, alimi de, herkes orada olsun. Ben orada ekserisi yok idi demiyorum. Hiçbirisi yoktu. Bundan çok kırgınım. Bizim peygamberimiz dünyanın en yüksek hürmetine layık peygamberdir. Sizde yayınlanmış bir kitap var. Voltaire'in Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler kitabı. Onun bir yerinde diyor ki, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini bir tarafa koysan, onun sadece şairliği yüksek hürmete layıktır. Ben Mehmet Aslan olarak diyorum ki, dünyada hiçbir şairin şiirleri Hazreti Muhammed'in şiirleri kadar insanların dudağından toprağa dökülmüyor.
Hazreti Muhammed'in şiirleri ifadesi üzerinde dursak mı?
Ben eğri söylediysem siz doğru anlayın. O ayetler, o mukaddes kitap ona gelmiştir. Allah'ın kitabıydı ama ona vermiştir. Ne derseniz deyin, benim şiirim de Allah'ın şiiriydi. Onu bana dedirten Allah'tı. Aslında güzel mısra onundu. Pisi, kötüsü benimdi. Yani bu manada Hazreti Muhammed en yüksek hürmete layıktır. Aslında kutlu doğum haftası bir Ankara'nın hadisesi değil, günün hadisesi değil, haftanın hadisesi de değil, yılın hadisesidir, asırların hadisesidir, dünyanın hadisesidir. Bu manada bunun seviyesinin yüksek olmasını istiyorum.
Siz olsanız nasıl bir kutlu doğum haftası yapardınız?
Hiç değilse Hristiyanların geçirdiği gibi geçirirdim. Ayrı şey demiyorum, hiç olmazsa, hiç olmazsa onların geçirdiği gibi diyorum. Halbuki Hazreti Muhammed bütün peygamberlerin sonuncusu ve zirvesidir.
Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gazeteleri yok, televizyonu yok, Amerika'sı, Rusya'sı ve Avrupa'sı yok. Biraz bunlarla ilgili değil mi?
Ama bu halk istese, Amerikasız, İngiltere'siz, hiç nesiz, öz peygamberini daha yüksekten terennüm eyleyebilirdi. Hazreti Peygamber, bütün peygamberler kardeştir diyor. Ama hiç şüphesiz ki o bütün peygamberlerin, yani tecrübesinin zirvesidir. Bütün ışık tecellilerinin zirvesidir. Mesela Hazreti İsa hakkında Fuzuli'nin Su Kasidesi gibi bir eser yazılacağına inanmıyorum. Ne derseniz deyin, inanmıyorum. Zamanında Hazreti Muhammed hakkında Amerikasız, İngiltere'siz, hiç nesiz Fuzuli zirveden haykırır. Başını taştan taşa vurup gezer avare su. Niye geziyor? Hazreti Muhammed'in haki payına ulaşıp onun ayağına dokunup şereflenmek için.
Mehmet Bey, bizde bir eksiklik mi var? Neyi kaybettik ki böyleyiz?
İçimizi kaybettik. Muhabbetimizi kaybettik. Muhabbetimiz yerinde olsa bugün o bayramı daha iyi kutlardık. Özümden kaçmak kadar dünyada dehşetli bir şey yoktur. Avrupalılar çok büyük hevesle gözlüyorlar ki Türkiye'ye hiç dokunmayın. Çünkü onlarda öz özünü beğenmemek, öz özünü çiğnemek, özünü yok etmek başlamıştır. Bırakın öz özünü yok etsin. Düşmanlar bunu gözlüyor. Düşman içimizde bir verem çöpüdür. Veremlerin türeticisi olan çöpler olur. O çöp pusup senin zayıf düşmeni bekler. Sen zayıf düşünce yakandan yapışır. Düşman da böyle seni gözlüyor ve görüyor ki sen de özü özünü beğenmeme başladın. El Ekber Sabir'in bir şiiri var. Diyor ki, zulmet sever insanlarız 3-5 yaşımızdan, fitne göğerir toprağımızdan, taşımızdan, çıkmaz çıkabilmez de bu engel başımızdan, öz gönlümüzün başına engel kelepiz biz.
Kutlu doğum haftası dolayısıyla şöyle bir şey aklınıza gelir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir oturum yapılmalı ve oradan bütün Türkiye'ye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğü anlatılmalı.
Benim bir yarama dokundunuz. Siz söylemezseniz aklıma gelmeyecekti. Geçen yıl Kutlu Doğum Haftası gününde Büyük Millet Meclisi'ne Hüsamettin Cindoruk'ta görüşmek için gelmiştik. Yakamızda güzel bir kağıdın üstünde Kutlu Doğum Haftası yazısı ve Hazreti Muhammed'in tecellisi olan gül resmi vardı. Meclisin kapısına gelince görevli olan subay, herhalde binbaşıydı, bizi durdurdu ve bunları çıkarın dedi. Niye çıkarak? Burada olmaz, bura siyaset yeridir dedi. Ben de şöyle dedim. Ya Hazreti Muhammed'in nuru olmayan, onun dedikleri olmayan bir siyaset Türk halkını helak eder. Özüne mahsus bir şekilde başını kaldırarak, beyefendi ya dışarı ya da içeri ama bunsuz rozetsiz dedi. Yani Hazreti Muhammed'in tebessümü olan o gülü döşümüzden aldı. Bugünkü subay yine o subay. Bizi tahminen 2 saat dolandıra dolandıra Hüsamettin Cindoruk'un yanına götürdü. Bize oturacak yer göstermediler ve ayakta konuşun dediler. Ekranda görünmek uğruna bizi kullandılar. Ben şairim, hiç olmazsa benim şairliğime hürmet eyle. Televizyoncular sağdan soldan çektiler ve gittiler. Arkasından Cindoruk da odasına çıktı gitti. Tanışıklık bile olmadı. Biz de çıktık gittik. Oysa böyle günlerde, o yüksek kürsülerde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nuruna belenmeliydi. En yüksek makamlar da, mevkiler de belenmeliydi. Ama desinler ki Hüsamettin Cindoruk dış ülkelerden gelen şairleri de kabul eyledi. Halbuki hiçbir şey söylemedi ama güzel bir sohbet edebilirdi. Mesela 1992 yılının Mayıs ayında Konya'ya bizi davet etmişlerdi. Konya'da Rauf Denktaş bizim karşımızda bir çıkış eyledi. Zirveden bir çıkıştı. Aklımdan hiç çıkmaz orada bir şey söylemişti. Dedi ki, kardeşlerim, dünya bizi sevmiyor. Özde bizden korkuyor. Aciz olduğumuz için korkmuyor. Kudretimizden korktukları için bize yakın durmuyorlar. Yani devlet başkanı bunu söylüyor. Ne diyeyim ki? Rauf Denktaş bütün devirlerin kahramanlarından daha büyük kahramandır. Niye büyük kahramandır? Fatih devrinde Fatih'in ruhuna kurban olayım, Fatih'in bilekleri Topkapı Sarayı'nda duran o kocaman kılıçları sağa sola işletebilirdi. Yani Türk devleti kudretliydi. Oysa Rauf Denktaş yarın sabah ne olacak bilmiyorum ama içinde Türk ruhunu saklayabilirse en büyük kahraman odur. Ama Cindoruk sağa sola baktı, çeksinler de gidelim diye. Sonra bizi getirenlere dedim ki, bizi buraya niye getirmiştiniz?
Tabii sizi anlıyoruz. Böyle muameleye tabi tutulmuş bir Mehmet Aslan nasıl düşünsün ki o kürsüden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için özel bir oturum yapılsın da bütün dünyaya yayınlansın. Meclise girerken yakasındaki güle tahammül edemeyen bir meclis görevlisi hangi anlayışın eseridir?
Ama size diyeyim ki o benim belki de ömrümün sonuna kadar en çok hayal kırıklığına uğradığım bir şeydi. Eğer ben sadece Mehmet Aslan olarak Cin Doruk'un ziyaretine gitseydim, ya onun çağırmasıyla ya da şahsi işim için giderdim. O zaman benim cebim aranabilir. Küçük bir silahla gidip ona kastetmem olabilir. Ama benim üstümdeki gülün silah gibi alınıp atılması dehşet. Hatta dünyanın dehşetidir. Bir milletin özü özüne kastından başka bir şey değil. Aslında bu bir intihardır. Bizim iflasımızın özü budur. Orada da söyledim. Vallahi doğru gelip doğru gidiyoruz. Hiç bırakmıyorsunuz ki tanışıp konuşalım. Ben bunun için aylarınan değil, yıllarınan yol geliyorum. Bir iki yıl evvel İstanbul Televizyonu'ndan beni çağırdılar. Kutlu doğum haftası ile ilgili 3 dakika konuşayım diye. Dedim ki, kardeşim ben hayli iş görmüşem. Türkiye-Azerbaycan arasında bu yolların başlangıcında olan bir adamım. Bırakın konuşayım. Sadece 3 dakika dediler. Sonra da gördüler ki ben çok konuşuyorum, 1,5 dakika olmadan bitti dediler. Ama bir Nikaragualı gelse, bir İngiliz gelse ne kadar konuşursa konuşsun, ona imkan verirler. Derdim var ki konuşuyorum. Bırakın ben bunları konuşayım. Hiç olmazsa köyde orada burada görsünler de onların dilinde bize benzeyen adamlar var desinler. Birliğe bununla çatıyorsun sen. Şimdi Gorbaçov Türkiye'de, gazetelerin birinci sayfaları onunla dolu. Halbuki Türk varlığının en büyük düşmanı Gorbaçov'dur. Geçenlerde basına dedi ki, Bakü'deki katliamı ben yaptım çünkü Ermenileri kırıyorlardı. Kurşunla müdahale ettim ki Ermenileri kırmasınlar. Ama bugün geliyor, olmadık hürmet gösteriyoruz. Onu Demirel'de kabul edecek, Çiller'de kabul edecek, büyük hürmet gösterecekler. Ama ben Ermeni'ye saldırmış olsaydım dünyanın hiçbir Hristiyan ülkesi beni kabul etmezdi. Kesinlikle kabul etmezdi. Bilesiniz ki gittikçe artık prensipsiz bir millet gibi hareket ediyoruz. Bize her şeyi ediyorlar. Bu rezaletin ardından sonra da gelip her türlü hürmeti alıp gidiyorlar. Bak bu dehşettir. Başımıza gelenlerin çoğu da bundan geliyor. Dostuyla düşmanını ayırt edemeyen bir millet haline geldik. Millet akın halinde kütle gibi gidiyor. Kaba bir deyişle diyorlar ki millet bir koyundur. Basında olan adamlar bu milleti yüceltir. Bir Fatih'in milleti var, bir de Süleyman Demirel'in milleti var. Ne diyorsanız deyin, vallahi var. Özde onların hiçbirisi o birisi değil. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. O büyük kişi demiyor ki halk memleketi batırır. O diyor ki başında duran olmayınca memleket batacak. Bu çok güzel, yerinde bir tabirdir. Bu millet değil miydi ki Hazreti Muhammed'in Konstantinopol alınacak müjdesine ulaşmak için cesetleri üst üste düzüp Ulubatlı Hasan ondan sonra o zirveden çıktı ve şehit oldu. En mukaddes şehit de o çünkü ondan sonra her bin oradan geçti. O millet o şuurla yaşıyordu. O millet bu milletin özüdür. Yeniden Fatih gelse bu millet yine birleşebilir, saflaşabilir. Bilesiniz ki o kişiler meydana gelince insanın kan değişikliği kanında, geninde bir değişiklik olur ve o devre benzemeye başlıyor. Şimdi bugün özüne hor bakan, özünü alçaltan, özünü tahkir eyleyen ve tahkirden lezzet alan bu insanlar öyle bir devir gelse yeniden dünyanın eşrefi olabilirler.
Efendim, Türk dünyası epey bir zamandır esirdi. Sonra bağımsızlığına kavuştu ve yeniden birbirine yaklaşacak gibi ümitler arttı. Şimdi yeniden bir inkisar dönemi yaşıyor gibiyiz. Birbirimize ulaşamadık. Ellerimiz birbirine kavuşamadı sanki. Ne olacak bu? Yani ümitle inkisar arasında gelip gidecek miyiz? Azerbaycan'dan bakınca sonuç ne olacak? Ne hissediyorsunuz siz?
Efendim, biz doğrudan azatlık denilen şeye çok can attık ama o ne ola ki biz onu hiç görmemişiz? Ağzı nedir? Burnu nasıldır? Gözü nasıldır? Azatlık neyi değiştiriyor ki biz bilmiyoruz. Siz bana 100 defa o güzel şey deyin, ne kadar güzel derseniz deyin, ben onu bilmiyorum ki, onu tadayım. Hele o azatlığı da biz tatmamışız. Azatlığı tatmadık mı? Nasıl tattık kardeşim? Azatlığın getirdiği ne oldu? Azatlık felaket mi getirir, açlık mı getirir, böyle mahrumiyet mi getirir? Azatlığı olan bir halkın her şeyi azat olur. Sen fikren azat olmazsan, hususen toprağın azat olmasa, sen azat değilsin. 1 milyon insan çadırlarda yaşıyorsa, kışta soğuktan donuyorsa, azatlık nerede? Türkiye'nin kurduğu çadır kentte, fırtınalı günlerde bir rüzgar gelir, en az 25-30 çadır havaya uçar. Orada oturanlar açıkta kalır. Ne çadır verenler var, ne bakanlar. Böyle felaket içinde azatlık mı var? Millet eğer dökülen bir kanı, öz damarının kanı bilmiyorsa, o millet millet değil. Bakü'de 5 adam rahat yaşamakta, bu millet azat mı oldu? Gittikçe vakit geçiyor ve ne topraklar geri alınıyor, ne çadırlarda yaşayan halk geri getiriliyor. Ermenistan'da esir olan analarımızın, bacılarımızın, gelinlerimizin, kızlarımızın namusunu neyle yuyabileceğiz biz? Zaman geldi, topraklarımızı, köylerimizi sattılar. Köylerde kızlarımızın, gelinlerimizin birçoğu baktılar ki Ermeni eline düşecekler, el ele tutuşarak 2 kilometrelik kayadan çaya kendilerini attılar ve 30-40 kişi hepsi kırıldı. Ermeniler ellerine geçirdikleri insanlarımıza dünyanın en barbar insanlarından daha barbar, daha pis davrandılar. Hayale gelmedik namussuzluklarını yaptılar. Bu yakınlarda bizim yakınımızda birisi vardı. Sizin bana sorduğunuz gibi ona dedim ki, bu işlerin sonu ne olacak? Dedi ki, onu sona, ahire kalan bilir.
Yani kendi irademize hakim olamayacak mıyız biz? Siz şairsiniz, ümidi de yazarsınız. Ümidi ne zaman yazacaksınız?
Vallahi ben ümidi yitirmiş bir adamım. Çünkü bunun arkasında hiçbir ışık görmüyorum. Bana göre sen de kaybettin, ben de bütün Türk ruhu, Türk milleti kaybetti. Bursa'da yapılan Türkçenin Şiir Şöleni bayramında yaptığım konuşmada dedim ki, bir Türk yurdunun gitmesini ve onu ballandıra ballandıra gazetelerin yazmasını bekliyorsunuz. Bilin ki o temel hücum Türkiye'yedir. O günlerde Türkiye her şeyi diyebilirdi ama bugün diyemez. Türkiye gecikti. Niye gecikti? Ermeniler bütün o toprakları aldıktan sonra Rusya ile 25 yıllık bir mukavele yaptı. Görün ne kadar ustadırlar. Şimdi senin bu Ermeninin serhadine attığın taş, Rusya'nın serhadine atılan taş olacaktır. Rusya ne kadar pis işler yaparsa yapsın, dünyanın büyük devletleri onun karşısına geçmiyor. Bütün bunların hepsi Malta görüşmelerinin, Hristiyan birliklerinin, gizli cemiyetlerin uyguladıkları bir programın devamıdır. Dünden bu yoktu. Rusya ile Ermenistan arasında o yoktu ve sen kan kardeşinin yanına gelebiliyordun. Nice ki vaktiyle Kazım Karabekir Paşa, Enver Paşa gelebiliyordu. Ben ağla karanfil ağla diye bir şey yazmıştım ve diyordum ki, dost zayıf, düşman alçak, ağla karanfil ağla. Gitmeye yerim mi var, adil mi, kerim mi var, Karabekir'i mi var? Ağla karanfil ağla, yol direndi yokuşa, gelmez mi Enver Paşa, bu derdi çaksın taşa, ağla karanfil ağla. O vakit o kişiler kudretliydi. Onlar dökülen benim kanımı, özünün kanı hesap ediyordu ve ona göre geliyorlardı. Hani bir ağacın önce dallarını kesip budarlardı ya da köküne yakın yerden kerterler, şimdi öyle yapılıyor. Bizim hepimiz sizin kolunuz, kanadınız. Biz kesildikçe sizin diye yaşamanız çok çetin olur. Allah sizden saklasın. Biz gittik.
Şu manzarayı devletin başında olanlar niye görmüyorlar?
Niye görmüyorlar? Görüyorlar. Kör değiller ki. Görürler ama o büyük devletlerin istediklerini yerine getirirler çok vakit. Ona uşaklık gösterir, ona kulluk gösterir. mutlak azatlık hiçbir yerde yok. Ancak Türkiye'de hiç olmazsa onun tozu var, belirtilen var az buçuk. Ben onun ağzını burnunu görmedim ki, biz onun nasıl bir şey olduğunu bile tasavvurumuza getiremiyoruz.
Peki şu anda Azerbaycan'daki gençlerde bir yeni arayış, bir ümit, biz bu durumu değiştireceğiz tarzında bir yöneliş yok mu?
Bilesiniz ki onu bu beynelhak faşizmi çok güzel başarır. Şimdi Azerbaycan'da garip bir gençlik meydana gelmiştir. Eskiden Karabağ'da Ermeniler bir kişiye zarar verse en az 2 milyon insan azatlık meydanında toplanır, dünyayı dağıtırdı. İki ağaç kesilse dünyayı dağıtırdı. Ama şimdi 200 baş birden kesilir, kimse yerinden deprenmiyor. Yani onu o kadar uzattılar ki, halkın o uyanışını o kadar adet ettirdiler ki, artık biz o mahrumiyetlere adet eyledik. Şimdi bizi sayı düşündürür. Filan kentte 200 uşağı kırmışlar, filan kentte 100 kadını esir almışlar. Hatta sayıyı bile düşünmüyoruz. Nasıl esir aldıklarını, nasıl öldürdüklerini merak ediyoruz. Ama bir zamanlar Ermenilerin Beyrut'ta 19 talebesini öldürmüşlerdi. Bir ay göklere kara bayraklar kaldırdılar. Yas tuttular ki Ermeni öldürüldü. Ama bu bedbaht halkın 19 bini, 20 bini, 100 bini öldürülür, hiç insan yerine konulmuyor. Niye başkası koysun ki, özümüz koymuyor. Bakü'nün kenarında vur patlasın, çal oynasın. Yani adet ettirdiler bunu. En dehşetlisi budur. En dehşetlisi budur ki adet eyleyesin. Bedbahtlığı adet eyleyesin. Mahrumiyeti adet eyleyesin. Katliamları adet eyleyesin. Dehşet budur. Esaret bu. Allah rahmet eylesin. Enver Rıza adında bir şanımız vardı. Kafeste kuş besliyormuş. Bakmış kuş dünyasını dağıtıyor, acımış ve bülbülü bırakmış. Bülbül bahçede biraz dolanıp gelir ve tekrar gönüllü bir şekilde kafesin içine girer. O da gönüllü esarete dehşetli bir şiir yazmıştı.
Böyle zamanlarda milletlerin içinden isyan eden sesler çıkar. Milletin damarına basan, ayaklandıran tipler çıkar. Zannediyorum İstiklal Harbi yıllarında Süleyman Nazif'in bir beyannamesi oluyor. Düşmana sesleniyor. Diyor ki, "Vur, sen vurursan ancak benim halkım uyanır. Zillete düçar et, ancak burnu sürtülürse ayağa kalkar." Hakikaten müthiş bir zillet var. Orada isyan eden sesler yok mu? Niye duruyorsunuz, niye ayağa kalkmıyorsunuz diyen.
Efendim, o isyan eden sesler idi ki 1990 yılının Ocak ayındaki katliamlarda ayağa kalkmıştı. Kudretli bir sesti. Bu uyanıştan bütün dünya dehşete gelmişti. Batılılar korkuyorlardı ki bu azatlık yayılabilir. Ama bunu uzattılar, uzattılar. Artık bu adet olundu ve öyle eylediler ki halk böylece kendi kendine öksüz kaldı. Ve gözü korktu halkın. Yani o meydan ki bir sese 2 milyon kişi çıkardı. Bugün 5-10 nefer kalkamıyor. Her şeyden evvel halkın gözü korktu.
İsterseniz biraz Ankara'ya gelelim. Ne yazdınız? Münacat yarışmasına nasıl katıldınız? La ilahe illallah'ın size doğuşunu anlatır mısınız?
Geçen yıl birinciliği kazandıktan sonra bir daha katılmak istemiyordum. Hem de ilham denen de bir devlet kuşudur ki her vakit insanın omuzuna konmuyor. Süleyman Hayri Bolay beyefendi bana dedi ki, "Bizim münacat yarışmamıza da katılmanızı arzu ediyorum." Naat'ta özümü denemiştim. Bir de bunda deneyeyim diye katıldım. Sonra düşündüm ki Süleyman Hayri Bolay beni davet eden adamdı. Alaaddin Korkmaz da hatırımı çok isteyen birisiydi. Yani orada beni tanıyan çok insan vardı. Düşündüm ki belki bunlar beni tanıdıklarından dolayı hatır görürler. "Gel Takma Adda'da bir şiir gönder," dedim kendi kendime. Bir kendi adımla La İlahe İllallah'ı, Muhtaroğlu adıyla da Seni Arya Arya şiirini gönderdim. Günler sonra Bakü'de din işleri müşaviri olan Abdülkadir Sezgin beni çağırdı ve senin şiirin ikinci oldu dedi. 2-3 gün sonra beni Türk sefirliğine çağırdılar ve senin biletini biz alıp Türkiye'ye göndereceğiz ama bir diğer şairi biz tanımıyoruz dediler. Ben de bu kimdir dedim. Onlar da Muhtaroğlu'nun şiiri üçüncü olmuş fakat biz onun kim olduğunu bilemiyoruz dediler. O da benim dedim. Olamaz dediler. Niye olamaz kardeşim? Hakka layık şiir yazmışım, üçüncülüğü almış dedim. Orada bir şey demediler ama Türkiye'ye gelince baktım ki jüri üçüncülüğü yeniden değerlendirip bir başkasına vermişler. Halbuki ben buna normal bakıyorum. Bir kişi iki şiiriyle yarışmaya katılabilmeli. Bir adam hakka layık iki şiir yazsa ne olur? Şimdi ben o Muhtaroğlu'nun mükafatını daha yerinde buluyorum. Benim dostum vardı, tanıdıklarım vardı. Muhtaroğlu'nun üstünde Allah'tan başka kimse yoktu.
Muhtaroğlu adına yazdığınız şiir aklınızda mı? O yoksa La İlahe İllallah'ı lütfeder misiniz?
Size La İlahe İllallah'ın ikinci bölümünü okuyayım. Rabbim terahüm eyle, acı bize, rahm eyle. Allah'ın izni olmayınca hiçbir musibet başa gelmez. Senden koptuk ya Rabbim, yoldan saptık ya Rabbim, hiçe çarptık ya Rabbim, tevfik, inayet senin. Dert doğdu sabahımız, arşa bülent ahımız, büyüktür günahımız, yanında elbet senin. Şeytan arttı, cin arttı, cin arttıkça kin arttı, nefret bire bin arttı, esirge, hilkat senin. Boğdu bu zulmet bizi, Rabbim halas et bizi, doğruya yönelt bizi, yola hidayet senin. Yönelt necat kapına, kapına kul tapına, bağla birlik sapına, yön senin, nusret senin. Günahlardan arınmak, imanla mümkün ancak, arınıp sana varmak, varışta himmet senin. Eteğin el yetendir, rahmin dünyaya tendir, bizi çevrene döndür, mihri muhabbet senin. Ya arındır baş eyle, yolcuya yoldaş eyle, ya kahrınla taş eyle, el senin, imdat senin. Kadiri mutlak Allah, senden başka yok ilah. La ilahe illallah, azm-ü azimet senin.
Bursa'ya gittiniz, Bursa'da neler yaptınız?
Bursa'ya bu ikinci defa gidişim oldu. Bursa'ya her gidişimde ayrı bir güzellik gördüm. Birincisinde Uludağ'ın güzelliğini gördüm. İkincisinde bir insan ulusunun, bir millet atası ulusunun güzelliğini gördüm. Burada size Uludağ'la ilgili gördüklerimi anlatayım. Benim çocukluğumdan beri bildiğim bir şiir vardı. Bu dağlar, ulu dağlar, çeşmeli sulu dağlar, burada bir garip ölmüş, gök kişner, bulut ağlar. Yıllar sonra öğrendik ki Uludağ adında bir dağ var Türkiye'de. 1992 şiir bayramına gelmiştim. Dönmeden önce teleferiye bindik. O kadar yükseldi ki Bursa'nın evleri balaca balaca kibrit kutusu gibi görükür. Bestami Yazgan Bey'e dedim ki, ''Beyefendi burada elektrik kesilse ne olur?'' Dediler ki, ''Mehmet Bey akıllı konuş. Cenab-ı Hak sözümüzü işitti ya da bunların bana böyle söylemesiyle beni utandırmak mı istemedi bilmem, o sırada elektrik kesildi.'' Oradaki şairlerin bazısı bana nefretle bakıyorlar ki bu adam başımıza ne işler açtı. Bazıları da bir keramet gözüyle bakıyorlar ki ben bir keramet gösterdim. Orada beklerken ben de endişelerden kurtarmak için Yazarlar Birliği'nde bulunan Hüseyin Özbay Bey'e dedim ki benim aklıma Bursa ile ilgili duygulanmalar geliyor. Onu dile getirmek istiyorum. Siz yazar mısınız? O şiir sonradan çok sevdiğim bir şiir oldu. Orada içimizin arzusu, hasreti, ateşi var. Şiirde diyorum ki, burası Bursa, mayası nursa, cennet cümbüşü burada ne varsa. Burası Bursa, Uludağ karsa, ne ola bu karla yaramı sarsa. Burası Bursa, Bursa bin sırsa, sırrı çözülür, sular durulsa. Burası Bursa, zaman bir dursa, gaziler kalkıp bir hesap sorsa. Burası Bursa, sel seddi kırsa, meydanda Orhan kelle uçursa. Burası Bursa, nebzimle vursa, hakkı bulurum, hak bana yarsa. Yani dünyada irticalen dediğim, belki korku bana dedirtti ama sonradan hayli derecede sevdiğim bir şiir oldu. Elektrik bana mı geçti bilmem. Tahminen şiir bitince elektrik geldi ve yolumuza devam ettik. Orada tabiat güzelliklerini gördüm.
Türkiye'ye ne diyorsunuz? Altınoluk'u tanıyorsunuz. Altınoluk okuyucularına neler diyorsunuz?
Türkiye'de İslami yönde gazetelerde çok yazılar çıkıyor. Altınoluk'ta hoşuma giden yönünüzün daimi olması, yani İslami yönde özünüzün yazılarını, okuyucuya demek istediğinizi aynı yönde sürdürüp giden bir dergi gibi bakıyorum. Bir derginin özünün bir yolu var. Her zaman o yolda görüyorum ben. Olabilir ki bazı yazılar çok iyi olur, bazıları o kadar olmaz. Bu olabilir ama gönlünüz çok güzel. Fakat sizden bir ricam var. Bilirsiniz ki şiir çok mukaddes şeydir. O kadar mukaddes şeydir ki Kur'an şiirle yazılmıştır. Mesela ben akşamları Kur'an-ı Kerim kasetlerinden birini teybe koyuyorum ve gözümü yumup onu dinliyorum. O avazın içinde kafiyeler birbirini izleyip geliyor. O kafiyelerle, ayaklarla bir sanat eseri meydana getirmek mümkün değildir. Yani o sanat dilindedir. Ama bazen Altınoluk'ta çok zayıf şiirlere yer veriyorsunuz. Olmaz ya, Fuzuli'nin de zayıf şiirleri elinize düşse onu da vermeyin. Onunla insanların zevkini köreltiyoruz. Altınoluk'ta çıkan bir şiir için bir adam gözünü dünyaya yumabilsin. Biz Altınoluk'ta her şeyin iyisini, mükemmelini gözlüyoruz.
Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Mehmet Aslan.